بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda fitnelerle ilgili hadis-i şeriflerden bahsediyorduk. İmam Müslim'in Sahih isimli kitabında, Sahih'inde fiten bölümü, fitneler, karışıklıklar, imtihanlar, sıkıntılar, ümmetin başına gelecek, insanların başına gelecek sıkıntılarla ilgili. Onun 8. bölümünde, 8. babında La taqumu sa'atu hatta yahsiral furatu an cebelin min zahab. Bu başlık konulmuş. Kıyamet Fırat Nehri çekilerek altından bir altın dağı çıkmadan, ortaya çıkmadan kıyamet kopmaz. Fırat'ın altında bulunan altın dağından bahseden bölümde, o bölüme gelmiştik. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fırat Nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Fırat açılacak veya suyu çekilecek bir şekilde Fırat'ın altından, Fırat Nehri'nin bulunduğu yerden altından bir dağ, bol miktarda bir altın madeninin çıkacağı haber veriliyor. Kıyamete yakın bir dönemde kıyametin böyle bir durum olmadan kopmayacağı ifade ediliyor. İnsanlar onun için harp edecek ve her 100 kişiden 99'u ölecek. Fitne dönemi, karışıklık döneminde işte bu şekilde bir hırs yüzünden, altın hırsı sebebiyle, mal hırsı sebebiyle insanlar o altından alabilmek için savaşacak, savaşa girecek. %99'u ölecek diyor. Her 100 kişiden 99'u ölecek. Onlara, o harbe giren herkes de belki kurtulan ben olurum ümidiyle girecek. Herkes kendisinin kurtulan olacağını ümit edecek. Ben kurtulurum, bana bir şey olmaz düşüncesiyle girecek ama ölecek. Hayatını kaybedecek bu karışıklık döneminde. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizlere haber veriyor ki böyle bir dönemde, karışıklık döneminde oraya girmeyelim. Öyle ben kurtulurum ümidiyle fitnenin içerisine dalmayalım. Kenarda duralım, uzak duralım. Onu bizlere ikaz etmek için, uyarmak için bu haberi bizlere mucizevi bir şekilde vermiş oluyor. Gaybden, gelecekten haber veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hakk'ın kendisine vahyetmesiyle, bildirmesiyle Cenab-ı Hakk'ın verdiği bilgileri ümmetine aktarıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi rivayet eden ravilerden Rav Süheyl'den aynı isnatla, aynı senetle hadisi rivayet ediyor ve şunu ilave ediyor. Babam onu görürsen sakın yaklaşma dedi diyor. Yani hadisin ravilerinden sahabi, hadisi bizlere nakleden sahabiden sonraki tabiinde olan zat diyor ki sakın böyle bir dağın ortaya çıktığını görürsen ona yaklaşma. Kendini koru. Ondan uzak dur şeklinde kendi talebesini, oğlunu ikaz ediyor. O ikaz bize kadar geliyor. Böyle bir fitnede, karışıklık zamanında oraya yaklaşmaması, insanın yaklaşmaması gerektiği ikaz ediliyor, söyleniyor, haber veriyor. Yine benzer bir rivayette Ebu Hureyre Hazretleri şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fırat'ın altın bir define üzerinden açılması yakındır. İmdi orada kim bulunursa ondan bir şey almasın. Efendimizin de bizzat ikazı varmış bu hususta zaten. Kim diyor onu görürse oradan bir şey almak için davranmasın, almasın. Çünkü o hayır getirmeyecek, belki canına mal olacak. Bu sebeple böyle bir şeyi gören kimse ondan bir şey almasın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bu tür bilgileri sahabilerine defalarca anlatıyor. Farklı meclislerde değişik değişik izah ediyor, anlatıyor. Her sahabi de duyduğu değişik ifadelerle aynı konuyu bizlere nakletmiş oluyorlar. Bu şekilde farklı ifadelerde de gelmiş olabiliyor ama mevzu aynı mevzu oluyor. Yine benzer rivayette Ebu Hureyre Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fırat'ın altın bir dağ üzerinden açılması yakındır. Şimdi orada kim bulunursa ondan bir şey almasın. Aynı lafızlarla bu hadisi rivayet ediyor. Önemli olduğu için belki tekrar ediliyor. Sakın böyle bir karışıklık döneminde o karışıklığa girmeyin. Kendinizi o tehlikeye atmayın şeklinde Abdullah bin Haris Nefel haber veriyor. Übey bin Kâb ile birlikte duruyordu. Abdullah bin Haris, Übey bin Kâb meşhur sahabilerden, Kur'an hafızı olan, Kur'an ilmiyle meşhur olan, fıkıh ilmiyle meşhur olan sahabilerden. Onunla birlikte duruyordum. Übey dünyalık arama hususunda insanların boğazları, boyunları muhterif olmakta devam ediyor dedi. Ben evet dedim. Übey, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Fırat nehrinin altın bir dağ üzerinden açılması yakındır. Fırat'ın suyu çekilecek, altından böyle bir dağ çıkacak. İnsanlar bunu işitince ona yürüyecekler ve onun yanında bulunan insanların bundan bir şey almasına müsaade edersek bunun hepsi götürülür diyecek. Yani kimseye bir şey vermeyelim. Az kapıyı açarsak hepsi gider, bize bir şey kalmaz. Böyle bir hırs doğacak demek ki. Böyle bir hırsla ona sarılacak, kimseye bir şey vermemeye çalışacak. Müteakiben onun için harp edecekler. Alırsın, alamazsın, verirdik, vermezdik şeklinde derken harp ilan edecekler ve her 100 kişiden 99'u öldürülecektir. İşte farklı bir sahabi Übey bin Kâb da Ebu Hureyre Hazretleri gibi aynı konuyu bizlere naklediyor. Aynı mecliste belki Efendimizin bu bilgileri verirken bu sahabi de vardı veya farklı bir mecliste bunları duymuştu bu sahabi. Bu altın dağdan kasıt, bundan murat definedir, hazinedir deniyor bu hadis-i şerifin açıklamalarında, şerh kısımlarında. Fırat nehrinin açılması da suyunun çekilmesiyle olacağı ifade ediliyor. Su çekilecek, suyu kesilecek, kuruyacak belki. O şekilde bu altından bir dağın orada olduğu görülecek, ortaya çıkacak. Birkaç sene önce bununla ilgili haberler de çıkmıştı. Uydudan çekilen fotoğraflarla böyle bir dağın tespit edildiği, dağ belki yani dağ dediğimizde bizim bildiğimiz bir dağ manası anlaşılmaması da gerekiyor. Bol miktarda bir altın kümesi, yığını şeklinde bir arada bulunan, çokça bir arada bulunan altın madeni şeklinde de anlamak mümkün. Bunun uydudan tespit edildiği ile ilgili haberler de çıkmıştı basında. Bu da Peygamber Efendimizin bu haberinin gerçek olduğunun ortaya konulması, bizzat tespit edilmesi şeklinde o zaman yorumlanmıştı. Alimler bu hadiste geçen boğaz kelimesi, boyun kelimesi, dünyalık arama hususunda insanların boyunları, boğazları muhtelif olmakta devam ediyor diyor. Übey bin Kâb radıyallahu anh bundan kasıt diyor, büyüklerin ve reislerin kastedildiğini söylüyor. İnsanların önde gelenleri, reisleri, büyükleri kastediliyor. Bazılarına göre de bundan kasıt cemaatlerdir diyor. İnsan toplulukları, insanların rızık arama, talep etme, çalışmaları, gayretleri farklı farklı, yolları, yöntemleri farklı farklı. Kimisi helal, kimisi haram, kimisi hırsla, kimisi itidalle. Burada tabii ki bu fitne zamanında ortaya çıkacak altınlar üzerine hırsla saldırmanın doğru olmayacağını belki sahabi buralara işaret etmek istiyor. Efendimizin rızık talebi hususunda güzel davranın. Cenab-ı Hak herkesin rızkını yazmıştır, tespit etmiştir. Kimse o rızkını almadan ölmez. Onun için dert etmeyin. Cenab-ı Hak rızkı tekeffül etmiştir. Bu sebeple de rızık talep ederken, rızık ararken yanlış yollara, gayrimeşru yollara dalmayın. Helal yoldan, hak hukuka riayet ederek, Cenab-ı Hak'tan isteyerek, helal rızık isteyerek ve ona tevekkül ederek bu rızık arama işini yapın şeklinde Efendimizin tavsiyesi de var. İnsanın eceli nasıl insanı takip ediyor, zamanı geldiğinde onu yakalıyorsa, rızkı da aynı şekilde insanı takip ediyor, zamanı geldiğinde onu buluyor. Rızkı Cenab-ı Hak tekeffül etmiş. Biz senden rızık istemiyoruz diyor Cenab-ı Hak. Rızkını temin et, rızkını biz karışmayız, herkes kendi rızkını bulsun demiyoruz diyor Cenab-ı Hak. Biz rızık veriyoruz. Biz sizden namaz istiyoruz, ibadet istiyoruz, kulluk istiyoruz, İslam'ı yaşamanızı istiyoruz. Cenab-ı Hak Taha suresinde bunu söylüyor. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ehline namazı emret ve sen de ona sabırla namaz hususunda devam et. Ailene, emrin altındaki insanlara, işçilerine, akrabalarına, yakınlarına, çoluk çocuğuna namazı güzelce hayatlarına yerleştir. Biz senden rızık istemiyoruz buyuruyor Cenab-ı Hak. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُ Biz sana rızık veriyoruz. Rızkı veren biziz. Rızkı Cenab-ı Hak tekeffür ediyor. Geriye insanlara kulluk yapmak kalıyor. Bu hususta da insanların farklı yollara girebildiği, hırslarına kapılabildiği ifade ediliyor. Kadı İyaz ise bu kelimenin, boyun kelimesinin bir kısmını zikrederek tamamını kastetmek, cüz'ü zikrederek küllü kastetmek manasında mecaz-ı mürsel olabileceğini, insanlar manasında gelebileceğini söylüyor. İnsanlar rızık talebi konusunda farklı hareket tarzlarına sahiptirler diye. Bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki Fırat Nehri'nde define çıktığını işitenler onu almak için koşacaklar ve birbirleriyle harp edecekler. Bir haber belki ortaya çıktığında herkes o tarafa koşacak, yarış edecek, harbe kalkacak. Bu harpte çarpışanların %99'u öldürülecek ve ölenler de her birisi bir umutla, belki kurtulan ben olurum, biliyorlar çoğun kimsenin orada öleceğini, belki görüyorlardı ama o az olanlar içerisinde ben girelim, kurtulan ben olurum herhalde diye bir ümitle koşup onlar da fitnenin içerisine dalmış, o sıkıntılara girmiş oluyor. Definenin başında bulunanların ondan bir şey almamaları tembih edildiğine göre Efendimiz ondan sakın bir şey almasın diyor. Kim görürse bunu almasın diyor. Sahabi tembih ediyor, raviler ona yaklaşmayın sakın diye. Bu tenbihler gösteriyor ki onun alınması mümkün bir yerde bulunacağı, yani kolay ulaşılabilecek bir yerde yahut maden halinde değil de para veya külçe şeklinde olacağı, büyük bir maden belki, bir kişinin taşıyamayacağı, yek vücut halinde, bir kütle halinde değil de daha küçük taşınabilecek şekilde olacağı anlaşılıyor ki Efendimiz almasın diyor. Oraya onu gören, onun yakında bulunan ondan bir şey almasın buyuruyor. Bunu anlıyoruz. Alınmasının nehi buyurulması da definenin pek çok belaya sebep olacağı içindir. Onu aldığında insan başkalarının hücumuna uğrayacak, sıkıntılar çekecek, bereketini göremeyecek, belki hayrını göremeyecek. Bu bir hakikaten Efendimizin bir mucizesidir. Bu mucize önceden haber verilmiş bir şey. Bu nehyin asıl sebebi de fitne ve çarpışmadır. Niçin ondan bir şey almasın buyurur Efendimiz? Çünkü o bir fitnedir, bir imtihandır. İnsanlar onun başında çarpışmaktadır. Böyle bir sıkıntılar sebebiyle Efendimiz ümmetinin o sıkıntıya girmesini arzu etmiyorlar, istemiyorlar. Ümmetinin ondan salim kalmasını istiyor. İşte ahir zaman fitnelerinden birisi de bu. Karışıklıklar, imtihanlar, zor meselelerden birisi de bu oluyor. Muhterem dinleyenler, yine Ebu Hureyre Hazretleri sahabi naklediyor Peygamber Efendimizin en yakın arkadaşlarından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular diyor. Irak dirhemini ve kafizini, ölçü birimini, Şam müddünü, dinarını, Mısır'da kilesini ve dinarını men edecektir. Başladığınız yere döneceksiniz, başladığınız yere döneceksiniz, başladığınız yere döneceksiniz. Efendimiz böyle buyurdular diyor Ebu Hureyre Hazretleri. Buna Ebu Hureyre'nin eti ve kanı şahittir diyor. Efendimizin böyle buyurduğuna Ebu Hureyre'nin eti ve kanı şahittir diyor. Kafiz Iraklıların ölçüsüymüş. Müd Şamlıların ölçek, bir nevi ölçek, onların kullandığı ölçek. İrdeb de Mısırlıların kilesi, kile hububat ölçülen bir ölçü birimi. Iraklılar ve diğerlerinin istenileni vermemelerinden murat nedir? Burada kastedilen Iraklılar diyor, bu ölçekleri men edecek, vermeyecekler. Bunun ne olduğu hususunda iki meşhur açıklama yapmış alimlerimiz. Bunların birine göre Iraklılar Müslüman olduğu için cizye denilen vergi düşecek onlardan. Sakıt olacak. Cizyesini vermeyecek. Bu sebeple onu vermeyecekler. Bu gerçekleşmiş olmuş. Bu bölgeler Müslüman olmuşlar. Artık cizye vermiyorlar. Ama daha meşhur olan ikinci kavle göre, ikinci görüşe, açıklamaya göre ise bundan kasıt ahir zamanda Acemlerle Romalıların, İranlılarla Romalıların, Bizans'ın bu memleketleri istila etmesi. Yani Irak'ı, Mısır'ı istila etmeleri, Müslümanların bu işine mani olmalarıdır. Yani Müslümanların kendi gelirlerini kendilerinin alması, toplaması, ondan istifade etmesine mani olması şeklinde anlaşılmıştır. Fil hakika gerçekten de Müslim'in, İmam Müslim biraz aşağıda gelecek bir hadisine göre Iraklılara ve Şamlara kafiz ve dirhem gelmeyeceği, bunu Acemlerle Romalıların men edeceği açıkça ifade ediliyor. Bu da herhalde bugün yaşanan durum desek doğru olur. Çünkü bu bölgelerde çıkan maddi imkanlar, petrol olsun, madenler olsun, zenginlikler olsun, tabii zenginlikler, bunlardan Müslümanlar değil de daha çok Romalıların temsilcileri, onlar istifade ediyor. Bizans'ın temsilcileri, Bizans'ın torunları istifade ediyor. Herhalde belki bu da kastedilmiş olabilir. Bu bölgelerde Mısır'ın zenginliklerinden, Irak'ın zenginliklerinden, Suudi Arabistan'ın zenginliklerinden belki Müslümanlar değil de onlardan ziyade başkalarının, gayrimüslimlerin istifade etmesi kastediliyor da olabilir. İmam Nevevi, Müslim'i şerh eden, İmam Nevevi meşhur Riyad-ı Salih'in kitabının yazarı, telif edeni, bu bizim zamanımızda Irak'ta olmuştur, şimdi mevcuttur diyor. O zaman da demek ki böyle bir şey yaşanmış. Bugün de yaşanıyor. Belki ileride de yaşanabilecek bu tür şeyler. Bazı alimlere göre, ulemaya göre hadis-i şeriften kasıt ahir zamanda Iraklılarla diğerlerinin dinden dönerek zekatlarını vermemeleridir şeklinde anlaşılmış. Bu bölgedekiler dinden dönerek zekat vermezlerse, Müslümanlara bir faydası olmazsa, bu da kastedilmiş olabilir deniyor. Bazıları da, diğer alimlerde, ahir zamanda küffar, kafirler kuvvet bulacaklar ve ödemekte oldukları cizye, haraç gibi vergiler vermekten imtina edecekler, vermeyecekler de demişler. Bu şekilde de anlaşılmış. O bölgelerde yaşayan gayrimüslimlerin güç bulacağı, kendilerine destek bulacağı ve Müslümanlara kafa tutacağı, Müslümanlara vermeler gereken vergiyi vermeyecekleri şeklinde de anlaşılmış. Başladığınız yere döneceksiniz cümlesi ise Efendimizin, İslamiyet garip başladı ve dönerek yine başladı gibi olacaktır. İslam garip başladı, tekrar garip olacaktır hadis-i şerifinin ile aynı manayı ifade ediyor diyor alimlerimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gariplere ne mutlu buyuruyor. Yani İslam'ın o garip döneminde de İslam'a sahip çıkan, onu ayakta tutan insanlara ne mutlu buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem dinleyenler, burada hakikaten Efendimiz bugünlere ışık tutan bir açıklamalar da bulunuyor. Günümüzde yaşadığımız bütün karışıklıklar sanki burada ifade edildiği gibi bu Müslüman bölgelerinde, Irak'ta olsun, Şam'da olsun, Mısır'da olsun, bu fitnelerin, karışıklıkların pek çok sebebinin bu yeraltı zenginlikleri, maddi imkanlar olduğu, ölçekler olduğu görülüyor. Düşmanlar, gayrimüslimler bunları elde etmek için saldırıyor. Farklı bahanelerle, farklı yollarla. Müslümanlar birbirine giriyor. Müslümanların arası bozuluyor, fitneler çıkarılıyor. İşte fitne dönemlerinde demek ki bu tür sıkıntıların yaşanacağını Efendimiz önceden bizlere bildiriyor ki Müslümanların uyanık olmasını istiyor. Ümmetinin daha bilinçli, şuurlu, uyanık, bilgili, ne yaptığını bilen insanlar olmasını istiyor. Bu hususlara hakikaten kafa yormak, boş şeylerle vakit harcamamak gerekiyor. Alimlerimiz bugün ondan çok hakikaten bahsediyorlar. Diyorlar ki bugünlerde fiten hadislerini, fitnelerle ilgili Efendimizin haberlerini daha çok okumaya ihtiyacımız var. Bu karışıklıklarda nasıl bir hareket tarzı seçmemiz gerekiyor? Nasıl bir yol haritası belirlememiz, tayin etmemiz gerekiyor? Bunu anlayabilmek için Efendimizin beyanlarına, o mukaddes beyanlarına müracaat etmek, onlara sığınmak, onlara dayanmak gerekiyor. Bugün bunlara daha çok ihtiyacımız var. Bunları tekrar tekrar bugün okumamız gerekiyor diyor alimler. Bu sebeple biz de hem Buhari'den hem de Müslim'den bu fitnelerle ilgili hadisleri okuyoruz, onları görüyoruz. Müslim, İmam Müslim Sahih'inin fiten bölümünde, fitneler bölümünde 9. babta Fethu Konstantiniye, Konstantiniye'nin tekrar fethedilmesi, Deccal'ın çıkması, İsa Aleyhisselam'ın inmesi, kıyamet alametlerinden bahsediyor. Bununla ilgili rivayetleri bir araya getirmiş. Bir rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Romalılar Amaka yahut Dabıka inmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Amak ve Dabık Şam'da, Halep yakınlarında iki yer ismi. Şam yakınlarındaki bu Amak veya Dabık bölgesine, o şehre, o yerleşim birimine Romalılar, Rumlar inmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Onların karşısına Medine'den o gün yeryüzü halkının en iyilerinden bir ordu çıkacaktır. Müslümanlardan, Medine'den bir ordu çıkacak. O gün için diyor, yeryüzü halkının en iyisi olacak bu insanlar. Askerler saf bağladıkları vakit Romalılar, bizimle bizden esir alınanların arasını serbest bırakın. Esirlerimizi verin. Onları tutmayın diyecekler. Onlarla harp edelim diyecekler. Veya bizim aramızdan çekilin düşmanlarımız da, onlarla aramıza engel olmayın, biz gidip onlarla harp edelim diyecekler. Veya farklı bir manaya göre, bizden aldığınız esirleri geri verin diyecekler. Müslümanlar da hayır, vallahi sizinle din kardeşlerimizin arasını serbest bırakamayız cevabını verecekler. Demek ki Romalılar da başka bir Müslüman gruba saldırmak isteyecek. Ama arada Medine'den gelen insanların en hayırlısı olan ordu buna mani olacak. Bunun ardından onlarla harp edecekler. Ve üçte biri hezimete uğrayacak, münhezim olacak. Müslümanlar Romalılarla harbe girecek. Müslümanların üçte biri hezimete uğrayacak. Allah ebediyen kendilerine tevbe ilham etmeyecek. Bu Müslüman ordudan üçte biri firar edecek, kaçacak. Hezimete uğrayacak. Cepheden kaçtığı için, büyük günah işlediği için, büyük Müslümanlara sıkıntı verdiği için de Cenab-ı Hak onlara diyor tövbeyi ilham etmeyecek, tövbe edemeyecekler. Onlar diyor o şekilde perişan bir hale düşecekler manevi olarak. Üçte biri öldürülecek. Allah indinde şehitlerin en faziletlisi olacaklar. Demek ki bu Romalılara karşı olan Müslüman ordunun, İslam ordusunun ilk grubunun tövbe edemeden, büyük günah yüklenmiş olarak perişan bir halde ahirete intikal edeceği, ebediyen tevbe edemeyeceği ifade ediliyor. İkinci grubun gerçek şehitler olacağı. Bunlar hakikaten şehit olacaklar. Allah indinde şehitlerin en faziletlisi olacakları bildiriliyor. Üçte biri ise fethedecek, zafere ulaşacak. Geri kalan üçte biri ise onlar da Romalılara mağlup edecek. Onları yenecekler, galip gelecekler, zafer kazanacaklar. Ebediyen fitneye düçar olmayacaklar. Bir fitneye, imtihana düşüp de imtihana tabi olup da imtihanı kaybetmeyecekler. Bir sıkıntı görmeyecekler. Bu üçte biri de Cenab-ı Hak onlara zafer nasip edecek. Bunun ardından İstanbul fethedilecek buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu fetih Allah-u Alem geçen fetihten farklı. Kıyamete yakın tekrar İstanbul'un ikinci bir fethinden bahsediliyor olabilir burada. Çünkü kıyamete yakın olacak hadiselerden anlatılıyor burada. İstanbul tekrar fethedilecek. Gaziler kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış, ganimetleri taksim ederken aniden içlerinden şeytan onların içerisine nida edecek. Gerçekten Deccal ailelerinizi saldırdı, ailelerinizi ele geçirdi diye bir nida, nara atacak. Şeytanın bu şekilde seslenmesi mümkün ve tarihte de vaki olmuş. Akabe beyatlarında Müslümanlarla Efendimiz gizlice müşrikler görmeden beyat ederken şeytan orada bağırıyor. Ey cemaat, ey müşrikler, görmüyor musunuz, haberiniz yok mu? Muhammed ve onun arkadaşları sizinle savaşmak için beyat ediyorlar diye bağırıyor yüksek sesle Mina'da, haç mevsiminde. İnsanlar da bunu duyuyor hakikaten. Bakınıyorlar sağlarına sollarına, bir şey göremeyip sonra Medinelilere gidiyorlar, hazretçilere. Böyle böyle bir şey duyduk. Siz diyorlar Muhammed'e beyat mı ettiniz? Onların da tabii müşrik olan kısmı haberleri yok. Yemin ediyorlar biz öyle bir şey yapmadık diye. Müslümanlar da seslerini çıkarmıyorlar. Birbirlerine bakıp tebessüm ediyorlar. Bu şekilde bu sıkıntı da atlatılmış oluyor. Şeytan orada bağırmıştı. Efendimiz de ona sesleniyor. Ey diyor Akabe'nin şeytanı, ismi var onun, hususi bir ismi, onunla hitap ediyor. Bu diyor Akabe'nin şeytanıdır ama diyor sana da zaman gelecek, sıra gelecek. Senin de diyor hakkından geleceğim, senin de işini bitireceğim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu da tehdit ediyor. Bu şekilde demek ki kıyamete yakın bir zamanda da şeytan bu Müslüman ordusunun içerisinde bağıracak. Çoluğunuzu çocuğunuzu Deccal ele geçirdi, arkadaki bıraktığınız aileleriniz perişan diye böyle bir nidada nara atacak. Onlar da çıkacaklar. Ancak bu yalan bir haber. Yani şeytan doğru söylemiyor. burada. Akabe'de doğruyu söylüyordu ama burada, çünkü orada doğru söylemek işine geliyordu. Burada da yalan işine geliyor. Müslümanları korkutmak, sıkıntıya düşürmek için bu yalan haber üzerine Şam'a gelecekler. Müslümanlar Şam'a geldiklerinde de işte o zaman onlar geldikten sonra Deccal meydana çıkacak. O kıyamet alameti, büyük alametlerden olan Deccal ortaya çıkacak. Gaziler onunla harp için hazırlanacaklar. Saflarını düzeltirken namaz için gamet getirilecek. Namaz kılacaklar, saf tutup namaz kılacaklar ama harbe de hazırlanıyorlar Deccal'la birlikte. Deccal bir müddet yaşadıktan sonra, bu tabii ki arada bir zaman geçtikten sonra, sonra diyor namaz kamet getirilirken Meryem oğlu İsa, İsa aleyhisselam inerek Şam'da ineceği bildiriliyor. Onların yanına gelecek. Müslümanların yanına doğru yönelecek. Allah'ın düşmanı onu gördüğü vakit tuzun suda eridiği gibi eriyecekti. Deccal Hazreti İsa'yı görünce tuzun suda eridiği gibi eriyecek. Onu bıraksa kendiliğinden helak olacak. Eriyip gidecek. Lakin Allah Teala onu kudretiyle tepeleyerek kanını onların süngüsünde gösterecek. Yani Müslümanların eliyle öldürülecek. Hazreti İsa'nın eliyle öldürülecek. Onun için Cenab-ı Hak onun erimesine müsaade etmeyecek. O Müslümanlar eliyle, Hazreti İsa eliyle kanı akıtılarak ortadan kaldırılacak. Bu hadiste Efendimiz Romalılar Amak veya Dabık'a inecekler şeklinde bir şüphe, ihtilaf var. Bu şüphe raviden kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz Amak mı dedi, Dabık mı dedi. Onu ravi, daha sonra ravilerden birisi hatırlayamadığı için bu şekilde ihtimalli bir rivayette bulunmuş oluyor. Hadis-i şerifin siyakından da anlaşılacağı veçile, gelişinden, gidişinden, öncesinden, sonrasından, üçte biri hezimete uğrayacak olan askerler Müslüman askerler. Müslümanların ilk grubu cepheden kaçanlar. Bunlar bozulup kaçtıkları için Allah Teala kendilerine tevbe ilham etmeyecek. Firarda ısrar edecekler. Firari olmakta, kaçak olmakta devam edecekler. O şekilde büyük bir günahla ahirete intikal etmiş olacaklar. Çünkü cepheden kaçmak ettevelli yevmez zahfi, cepheden kaçmak, Müslümanlar harp esnasındayken ordudan kaçmak büyük günahlar arasında zikrediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gerçekten Mesih Deccal, Deccal'a da Mesih ismi veriliyor mel'un manasında. Aileniz hakkında ailenizi ele geçirdin şeklindeki cümleden kasıt, memleketinizde bıraktığınız ailenizi Deccal'ın eline geçti, onlara o hakim oldu demektir ki bunun yalan ve batıl olduğunu Efendimiz bildiriyor. Yalan bir haber. Bu Müslümanları oradan uzaklaştırmak, onlara korku vermek, sıkıntı vermek için şeytanın ortaya attığı bir yalan oluyor. Muhterem dinleyenler, İmam Müslim Fitneler bölümünde 10. babta Rumlar insanların çoğunluğu olmadan kıyamet kopmayacaktır diye bölüm açıyor ve bir rivayette bulunuyor. Müstevrit el-Kureşi isminde bir zat Amr bin As sahabinin yanında bir söz söylüyor. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamet Romalılar insanların en çoğu olduğu halde kopacaktır buyururken işittim diyor. Bunun üzerine sahabi Amr bin As ona ne söylediğine dikkat et diyor. Bak, peygamberimizden bir hadis naklediyorsun. Ben bunu işitmedim. Yani bu önemli bir meseledir. Ciddi bir meseledir. Dikkat et ne dediğine, gerçekten Efendimiz'den duydun mu? Şeklinde onu sıkılıyor. Sahabenin adeti bu. Efendimiz'e bir söz izafe ederken bu konuda hassas davranıyor. Çok ciddi davranıyorlar. Çünkü Efendimiz'in tehdidi var. Kim benim söylemediğim bir sözü bana izafe ederse, benim söylediğimi söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın buyuruyor Efendimiz. Mütevatir, lafzanda mütevatir olan bir hadis-i şerif bu manende. Öyle olunca hadis-i şerifler okurken, naklederken, konuşurken, işte peygamberimiz şöyle buyurmuş derken durup bir dikkat etmek, düşünmek gerekiyor. Bu sahabilerin ikazları gibi. Alimler ittifak etmişlerdir ki diyor bir alimiz, bir Müslümanın Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu demesi ve o hadis hakkında, o hadisin senediyle ilgili, kaynağıyla ilgili bilgisi olmadan, o hadisin gerçekten Efendimiz'e ait olup olmadığını bilmeden peygamberimiz şöyle buyurdu demesi helal olmaz diyor. Demek ki haram oluyor. bugün belki sosyal paylaşım sitelerinde olsun, mesajlarda olsun, telefon mesajlarında, internet mesajlarında sık sık bazı sözler rastlıyoruz. Altına hemen hadis-i şerif yazıyor insan. İnsanlar peygamberimiz şöyle buyurmuştur yazıyor, gönderiyor, dağıtıyor ama hakikatte de bilmiyor onun kaynağı nedir, doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu bilmeden bu şekilde hareket etmek de doğru olmayacağı, bu konuda hassas olmak gerektiği buradan anlaşılıyor. Alimlerin ittifakıyla da böyle bir şeyin helal olmayacağını söylüyorlar. Bu sahabilerin tavrı da o şekilde. Efendimiz'e bir söz izafe ediyorsun, ne dediğine dikkat et diyor Amr Hazretleri. Müstevrit de ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğimi söylüyorum diyor. Ben böyle işittim. İşittim. Bunu söylüyorum diyor. Bunun üzerine Amr bin As, dahi olan, Arapların dört dahisinden birisi olan sahabi diyor ki sen böyle diyorsan diyor, öyleyse onlarda şu dört haslet vardır. Zaten onlarla münasebetler de var. Savaşmış Amr Hazretleri tanıyor da biraz Rumları, Romalıları. Diyor ki Romalıların birinci hasleti, onlar fitne anında en halim insanlardır. İnsanların en halimidir. Yumuşak huylusu, en uysalı. Yani fitne zamanında fitnelerden uzak durmak. Geçen programımızda okuduğumuz hadis-i şeriflerde işte fitne zamanında oturan ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlıdır şeklinde Efendimiz hareketsizliği, fitne esnasında, karışıklıklar esnasında geri durmayı, onlara karışmamayı tavsiye etmişti. Bu sahabi de Romalıların böyle bir özelliği olduğunu söylüyor. Onlar fitne zamanında insanların en halimidir, en hilim ehli, yumuşak huylusu, en uysalı olurlar. İki, bir musibetten sonra en çabuk kendine gelenlerdir. Hemen toparlanırlar Romalılar. Herhalde diyor Efendimizin buyurduğu insanların çoğu olacaktır demesinden anlaşılıyor ki bu insanlar bu tür özellikleri sebebiyle nüfusları çok olacak, artacak. Kıyamet zamanında böyle bir çokluğa ulaşacaklar diye sahabi böyle bir kendisi çıkarımda bulunuyor. Üçüncüsü, firardan sonra hücuma en yakın olanlardır. Savaş esnasında eğer geri çekilirlerse hemen tekrar hücuma onlar en yakın kimselerdir. Her an hücum edebilirler, saldırabilirler. Bu özellikleri vardır. Dört, yoksul, yetim ve zayıf için insanların en hayırlılarıdır. Yoksullara, yetimlere, zayıflara yardımcı olurlar. Beşinci olarak güzel bir huyları daha var. Onlar kralların zulmüne en fazla karşı duran insanlardır. Zulme karşı durarlar. Bu güzel vasıflar diyor olursa, bu güzel vasıflar olan insanlar sayıca çoğalırlar, güç kazanırlar diye sahabi Amr bin As bu şeyi sayıyor. Benzer bir rivayette yine Müstevrid rahmetullahi aleyhin ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kıyamet Romalılar insanların en çoğu olduğu halde kopacaktır buyururken işittim diyor. Bu söz diyor Amr bin As'ın kulağına ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dendir diye söylediğin, bildirdiğin bu hadisler nedir diye o sahabe yine sigaya çekiyor. O da ben Resulullah Efendimiz'den işittiğimi söyledim cevabını verince Amr radıyallahu anh sen böyle diyorsan öyleyse onlar diyor fitne anında insanların en halimi, yumuşak huylusu, musibet anında insanların en ıslah edicisi, bir musibet olduğunda hemen ıslaha koşmak, fakirleri ve zayıfları için insanların en hayırlılarıdır dedi. Bu güzel vasıflar hakikaten Müslümana yakışan vasıflardır. Fitne anında fitneden uzak durmak, musibet anında hemen ıslaha koşmak, musibetse de musibetsizlerinin bir sıkıntıya düşen insanın hemen yardımına koşmak, ıslahına koşmak, fakirlere, zayıflara yardımcı olmak. Bu vasıflar aslında en güzel haliyle Müslümanların vasıfları. Hazreti Amr'ın, Amr bin As'ın Romalılar hakkındaki sözleri muvacihesinde Taberi şöyle diyor. Büyük alimlerimizden Taberi. Bu dört makbul haslet onun yetiştiği Romalılarda olabilir. Bugün ise onlar insanların en uğursuzu ve tamamıyla bu sıfatların zıddınadır diyor Taberi. 311 vefatı Taberi'nin. Demek ki 300 yıllarda bunu söylüyor. Übbi ise alimlerimizden, şarihlerden Hazreti Amr Romalıları değil bu sıfatları methetmiştir. Yani bu sıfatlar güzel sıfatlardır. Bu sıfatlar onların çoğalmasına sebep olduğu için bunları zikretmiş olması muhtemeldir diyor. Yani böyle bir sıfatlar aklına gelmiş demek ki Amr Hazretlerinin. Bu sıfatlar olursa diyor, bu insanlar hayırlı insanlar olur, sayıları çok olur, başarılı galip insanlar olur şeklinde söylemiş oluyor. Bunu kastetmiş olabilir deniyor. Yine İmam Müslim Hazretleri Deccal'ın çıktığı vakitlerde Romalılarla ilgili, onların durumuyla ilgili bir rivayete yer veriyor. Hüseyin bin Cabir'den naklen diyor ki Kufe'de kızıl bir rüzgar esti. Derken işi gücü sadece ya Abdullah bin Mesud kıyamet geldi demek olan bir adam geldi. Bunun üzerine Abdullah radıyallahu anh oturdu. Dayanmıştı, sırtını bir yere dayamıştı ve şunları söyledi. Miras taksim edilmez olmadıkça, miras taksim edilmeyecek bir hal gelmedikçe, ganimetle ferahlanma bulunmadıkça kıyamet kopmaz dedi. Öyle bir vakit gelecek ki mirasa bakacak hali olmayacak insanların ganimetle sevinemeyecekler. Sonra eliyle şöyle yaptı. Şam tarafına işaret etti. Şam tarafını gösteriyor. Düşman ehli İslam için ordu topluyor. Kıyamete yakın bir hadiseden bahsediyor. Ben Romalıları mı kastediyorsun dedim. Evet. İşte o harbinizde şiddetli bir hücum olacak. Romalılarla Müslümanların savaşını haber veriyor Abdullah bin Mesud Hazretleri. Onlar diyor Romalılar çok güçlü bir ordu toplayacaklar. O harpte Müslümanlar ölüm için bir öncü fırka kuracak. Bu fırka ölüme gidiyor, dönüş yok diye fedai adeta. Öyle ki galip olmadıkça geri dönmeyecek, ta gece aralarına girinceye kadar çarpışacaklar. Kesinlikle dönmek yok. Nihayet onlar da bunlar da dönecek. Hiçbir taraf galip gelemeyecek. Öncü fırka bitecek. Yani bu fırka, öncü fırka şehit olacak tamamen. Ama Müslümanlar da galip gelemiyor. Romalılar da çekiliyorlar akşam olunca, gece olunca. Sonra Müslümanlar tekrar ölüm için bir öncü fırka kuracaklar. İkinci bir grup. Aynı şekilde onlar da tamamen yok olup iki ordu yine geri çekiliyor. Sonra Müslümanlar ölüm için bir öncü fırka daha üçüncüsünü kuracaklar diyor Abdullah bin Mesud Hazretleri. Onlar da hiç geri dönmeyecekler, azimle çalışacaklar, gayret edecekler ama hepsi şehit olacak. Yine kimsede galibiyet yok. Dördüncü gün gelince düşmana karşı ehli İslam'ın geri kalan kısmı ilerleyecek. Allah Teala düşmanlar üzerine hezimeti atacak. Yani düşmanlar hezimete uğrayacaklar. Ve düşmanları ya misli görülmeyen ya da misli görülmedik bir şekilde tepelenecekler. Düşmanlar tepelenecek. O derece ki yanlarından kuş geçecek. Daha kuş geçerken bir oğlunun tamamen yere serildiği görülecek. Bir babanın oğulları birbirlerini sayacaklardı. 100 kişi, 100 tane neslinden insan olacak bir insanın ama bu savaşta bu 100 kişiden 99'unun ölmüş olduğu görülecek diyor. Bu böyle şiddetli bir harp. Şu halde hangi ganimete sevinecek yahut hangi miras taksim edilecek? 100 kişiden 99 kişi ölmüş. Hangi ganimete sevinsin bu insanlar? Hangi mirası taksim edebilsinler? İşte benim kastettiğim budur diyor. Böyle bir hadise yaşanmadan kıyamet kopmayacaktır. Kıyametten önce böyle bir hadise yaşanacaktır diyor. Onlar bu haldeyken aniden bundan daha büyük bir musibet işitecekler. Kendilerine Deccal zürriyetiniz hususunda sizin yerinize aldı, çoluk çocuğunuzu saldırdı diye bir yaygara kopacak. Hemen ellerindeki şeyleri atacaklar ve yola koyulacaklar. Önce olarak 10 süvari gönderecekler. Resulullah Efendimiz ben onların isimlerini, babalarının isimlerini, atlarının renklerini pekala biliyorum. Onlar o gün yeryüzünde en iyi süvarilerdir yahut o gün yeryüzünde en iyi süvarilerdendir buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O Deccal'a doğru koşan Müslümanları Efendimiz bildiğini söylüyor. Bundan maksat harp tehlikesi olduğunu sezen bir kişi Hazreti Abdullah bin Mesud'a gelerek kıyamet kopuyor diyor. Kıyametten kastı savaş oluyor. O da bu bir şey değil. Asıl kıyamet Şamlılarla Romalılar arasında vuku bulacak dehşetli muharebede kopacaktır diyor. Yani kıyametten önceki bir büyük savaştan haber veriyor. Şamlılarla Romalılar arasındaki savaş. Yani öyle bir harp olacak ki kalan mirası taksim edecek, mirasçı bulunmayacak. Alınan ganimete sevinecek kimse kalmayacak. Bu harpte Müslümanlar ölüm var, dönüm yok diyen en yiğit askerlerinden fırkalar teşkil ederek düşmanın üzerine sevk edecekler. Öncü birlikler, fedailer. Fakat bu fırkalar eriyip bitecek. Üç defa yenisini gönderdikleri halde yine de bir netice, bir zafer elde edilemeyecek. Müslümanların bir zafer olmayacak. Nihayet ehli İslam'ın geri kalan gazilerine Allah Teala zafer nasip edecektir. Misli görülmedik bir harp yaparak düşmanı kıracak, harbi kazanacaklar. Bu harp o kadar şiddetli olacak ki çarpışan küffarın yanından kuşlar geçse az sonra bunların yere serilmiş olduklarını, daha kuş geçip gitmeden koca bir ordu yere serildiği görülecek. Bir babanın 100 evladından 99'unun öldüğü görülecek. İşte Hazreti İbni Mesud'un, Abdullah İbni Mesud'un miras taksim edilmez olmadıkça dediği bu oluyor. Yani bir kişi kalıyor ki mirası nasıl taksim edecek? O kadar insan kırılacak ki mirasa konacak, mirasçı kalmayacak, alınan ganimeti taksim edecek bir gazi olmayacak. Kimse ganimete sevinemeyecek. Bu yetmemiş gibi üstelik Deccal'ın çıktığı haberi gelecek. Bunun üzerine gaziler aldıkları ganimette bırakarak ona doğru koşacaklar. Bunlar hakikaten büyük fitneler. Cenab-ı Hak onlardan muhafaza buyursun bizleri. O günlere ulaşmayalım yani. O günler bize ulaşmasın daha doğrusu. Bütün müminleri Cenab-ı Hak bu tür fitnelerden korusun. Selametle, iman selametle imanı kurtararak ahirete gidebilmeyi nasip eylesin. Bunlar hakikaten hepsi imtihanlar. İmtihansız da bir mümin olmak da mümkün değil. Mutlaka müminsen imtihana tabi tutulacak insan. Ama Cenab-ı Hak imtihanı kolay olan kazananlardan eylesin inşallah. Bu kulluğun münafıkla gerçek Müslümanın ayrı edilmesi için Cenab-ı Hak kullarını imtihan ediyor. İmtihana tabi tutuyor. Fitnelere maruz bırakıyor. O hususta uyanık olmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin muhterem dinleyenler. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.